Ayrım 26, sayfa 340. Leyla. Tarık, aynı hücreyi paylaştığı adamlardan birinin flamingo resmi yaptığı için meydan dayağına çekilen bir kuzeni olduğunu söyledi. Adamın, yani kuzenin, flamingolara karşı iflah olmaz bir tutkusu vardı. Koca koca resim defterleri dedi. Düzinelerce yağlı boya, gölcüklerde, sığ sularda yürüyen, bataklıklarda güneşlenen flamingolar. Gün batımına doğru uçanlar da elbette. Flamingolar diye yeneledi Leyla. Sırtını duvara vermiş oturan, sağlam bacağını dizden kırmış olan Tarık'a baktı. Ona yeniden dokunmak için bastırılamaz bir dürtü hissediyordu. Tıpkı sokak kapısında yanına koştuğu zaman yaptığı gibi. Kollarını erkeğin boynuna nasıl doladığını, göğsüne yaslanıp ağladığını, ıslak, boğuk bir sesle adını üst üste defalarca nasıl yinelediğini hatırladıkça utançtan al basıyordu yüzüne. Yoksa çok mu hevesli, çok mu abartılı davranmıştı? Belki de, ama kendine engel olamamıştı. Şimdi ise ona yeniden dokunmak, gerçekten burada olduğunu, bir düş, bir hayal olmadığını kendine kanıtlamak için içi gidiyordu. Ya dedi Tarık, flamingolar. Taliban resimleri bulunca diye sürdürdü anlatmayı, kuşların uzun çıplak bacaklarını bozulmuş. Kuzenin ayaklarını bağlayıp falakaya yatırmış, kanrevan içinde bırakmış, sonra da bir seçenek sunmuşlar. Ya resimleri yok edeceksin ya da flamingoları edepi bir hale getireceksin. Bunun üzerine kuzen eline fırçasını almış, kuşlara her birine tek tek pantolon giydirmiş. Al sana Müslüman flamingo dedi Tarık. Kahkahalar yükseldi fakat Leyla onları bastırdı. Sararan dişlerinden, kesici dişinden kalma boşluktan utanıyordu. Bakımsız halinden, şiş dudağından utanıyordu. Keşke onunla karşılaşmadan yüzünü yıkayacak, en azından saçını tarayacak vakti olsaydı. Ama son gülen bizimki, yani kuzen olmuş dedi Tarık. Pantolonları sulu boyayla yapmış. Taliban gidince de suya tutup akıtıvermiş. Gülümsedi. Onun da bir dişi eksikti. Başını eğdi, gözlerini ellerine dikti. Ya, başında pakol vardı. Ayaklarında yürüyüş botları, siyah yün kazağını haki rengi pantolonun içine sokmuştu. Konuşurken hafifçe gülümsüyor, başını usulca doğrularcasına sallıyordu. Leyla onun bunu, ya ünlemini kullandığını hiç anımsamıyordu. Şu düşünceli duruş, parmakların kucakta birleşip bir çadır kuruşu, bu baş sallama da yeniydi. Ne kadar yetişkin bir sözcük, ne kadar yetişkin bir jest. İyi de, neden bu kadar şaşırtıcı geliyordu ki? O artık yetişkin bir erkekti. Yavaş devinimli, yorgun tebessümlü, 25 yaşındaki Tarık. Sakallı, düşlerindeki Tarık'tan daha zayıf ama güçlü kuvvetli ellere, bir işçinin boğum boğum, dolgun damarlı ellerine sahip bir erkek. Yüzü hala etsiz, yakışıklıydı fakat teni artık açık değildi. Tıpkı boynu gibi güneşten yanmış, alnında da bir yıpranmışlık seziliyordu. Uzun ve yıpratıcı bir yolculuğun sondaki bir gezginin alnıydı bu. Pakolünü geriye itmişti. Leyla saçlarının dökülmeye başladığını ayımsadı. Gözlerinin elası anımsadığından daha donuk, daha soluktu. Ama belki de odadaki ışık yüzündendi. Tarık'ın annesini düşündü. O acelesiz sabırlarını, zeki tebessümlerini, kasvetli mor peruğunu. Ve babasını. Gözlerini kısıp bakışı, iğneleyici şakaları. Daha önce kapıda gözyaşlarıyla ıslanmış sesi, birbirine dolanan kelimeleriyle Abdülşerif'ten aldığı haberi aktarmış, Tarık da başını hayır anlamında sallamıştı. Leyla da bunun üzerine onları, ana babasının sağlığını sordu. Fakat Tarık başını eğip kederle vefat ettiler deyince sorduğuna pişman oldu. Çok üzüldüm. Şey, evet ben de. Sonra cebinden küçük bir kese kağıdı çıkardı, Leyla'ya uzattı. Bu senin, Alyona'dan sevgilerle. İçinden naylona sarılı bir kalıp peynir çıktı. Alyona, ne güzel isim. Leyla bir sonraki sözcüğü sesi titremeden söyleyebilmek için kendini zorladı. Karın mı? Keçim. Beklenti dolu bir gülümsemeyle kıza bakıyordu. Anımsamasını bekler gibi. Aynı anda Leyla anımsadı. Sovyet filmi, Alyona kaptanın kızıydı. İkinci kaptana aşık olan kız. Tarık ve Hasena ile Sovyet tanklarının ciplerinin Kabil'den ayrılışını seyrettikleri, Tarık'ın o komik Rus kalpağını taktığı gün, daha sonra izledikleri film. Onu yere çaktığım bir kazığa bağlıyorum diyordu Tarık. Etrafına da bir çit ördüm, kurtlar yüzünden. Yaşadığım dağ eteğinin yakınlarında, yarım kilometre kadar uzakta ormanlık bir alan var. Çoğunlukla çam ağaçları, biraz köknar, biraz da sedir. Genellikle ormandan ayrılmıyorlar, kurtlar yani. Ama meleğen, üstelik etrafta dolaşmaktan hoşlanan bir keçi akıllarını çelebilir. Çiti bu yüzden yaptım, kazığı da. Leyla hangi dağ eteği olduğunu sordu. Pir Penjal, Pakistan dedi Tarık. Yaşadığım yerin adı Mürre. İslamabad'a bir saat uzaklıkta bir sayfiye yeri. Dağlık, yemyeşil bir yer. Bol ağaçlı, deniz seviyesinden epey yüksek. Onun içinde yazları serin oluyor. Turistler için mükemmel. Britanyalıların orayı Kraliçe Victoria döneminde Rawalpindi'deki askeri karargahlarına yakın olduğu için seçtiklerini, vatandaşlarının sıcaktan kaçabileceği bir yayla kurduklarını açıkladı. Sömürge döneminden kalma birkaç hatırayı hala rastlanıyor dedi. Bir iki çay evi, kır evi dedikleri teneke damlı bungalovlar falan. Kasabanın kendisi ise küçük, sevimliydi. Mall dedikleri ana caddeye, postane, bir kapalı çarşı, birkaç lokanta, boyalı camları ve el dokuması halıları turistlere fahiş fiyatta satan dükkanlar sıralanmıştı. Mall'da acayip bir trafik uygulaması vardı. Tek yönlü trafik bir hafta bir yöne, öteki hafta aksi yöne akıyordu. Yerel halk İrlanda'da bazı yerlere ulaşımın aynen böyle olduğunu söylüyor. Bilemem, her neyse hoş bir yer, yalın bir yaşam fakat hoşuma gidiyor. Orada yaşamayı seviyorum. Keçinle birlikte, Alyona ile. Leyla'nın amacı şaka yapmaktan ziyade erkeğin ağzından çaktırmadan ustaca laf almaya çalışmaktı. Yanında keçiyi kurtlara kaptırmaktan korkan bir daha olup olmadığını öğrenmek. Ama Tarık başını evet anlamında sallamakla yetindi. Ben de senin anneyle babana üzüldüm dedi. Duydun mu? Daha önce birkaç komşuyla konuştum dedi erkek. Bir duraklama oldu. Leyla komşuların ona başka neler anlattığını merak etti. Hiç tanıdık göremedim. Eski günlerden yani. Hepsi gitti. Tanıdığın hiç kimse kalmadı. Kabil'i tanıyamıyorum. Ben de öyle. Anneciğin yeni bir arkadaşı var dedi Zalmay. Akşam yemeğinden sonra. Tarık gideli epeyce olmuştu. Bir erkek. Raşit başını kaldırıp baktı. Öyle mi? Tarık sigara içmek için izin istedi. Bir süre Peşaver yakınlarındaki Nasır Bağ sığınma kampında kaldık dedi. Sigarasının külünü bir tabloya silkerken. Oraya vardığımızda kampta zaten 60 bin Afgan yaşamaktaydı. Diğer bazı kamplar, örneğin Allah korusun Cavuzay kadar kötü değildi. Soğuk savaş sırasında kurulan şu örnek kamplardan biriydi sanırım. Hani Batı'nın dünyaya göstermek, Afganistan'a sadece silah yığmadıklarını kanıtlamak için yaptıklarından. Ama bu Sovyet Savaşı sırasındaydı. Cihat günlerinde dünya çapında bir ilginin uyandığı, para musluklarının açıldığı, Margaret Thatcher'ın kalkıp ziyarete geldiği günlerdi. Gerisini biliyorsun Leyla. Savaştan sonra Sovyetler dağıldı. Batı da çekip gitti. Afganistan'da artık kaybetmekten korktukları hiçbir şey kalmamıştı. Dolayısıyla da para suyunu çekti. Nasır Bağ artık çadırlardan, tozdan ve açık yığınlardan ibaret. Oraya gidince bize bir sopayla bir parça da çadır bezi verdiler. Kendi çadırımızı kurmamızı söylediler. Bir yıl kaldıkları Nasır Bağ'dan en çok anımsadığı şeyin kahverengilik olduğunu ekledi. Kahverengi çadırlar, kahverengi insanlar, kahverengi köpekler, kahverengi lapa. Her gün tırmandığı yapraksız bir ağaç vardı. Bir dala ata biner gibi oturur, güneşe serilmiş sığınmacıları seyrederdi. Yaraları, kopuk uzuvları gözler önünde. Bir de onlarla su taşıyan, ateş yakmak için köpek pisliği toplayan, kör bıçaklarla tahtadan oyuncak, AK-47'ler oyan, kimsenin ekmek yapmayı beceremediği, bayat buğday unuyla dolu çuvalları sürükleyen, küçücük, bir deri bir kemik oğlanları seyrederdi. Mülteci kampını dip dibe dolduran çadırlar rüzgarda çırpınırdı. Rüzgar, yabani ot öbeklerini oradan oraya sürükler, çamur mezbelelerin çatısına düşmüş uçurtmaları havalandırırdı. Bir sürü çocuk öldü. Dizanteri, verem, açlık, ne istersen. En çok da kahrolası dizanteriden. Tanrım, Leyla, ne çok çocuğun gömüldüğünü gördüm. Bir insanın tanık olabileceği en kötü görüntü inan. Bacak bacak üstüne attı. Bir süre ikisi de konuşmadı. Babam ilk kışı bile atlatamadı diye sürdürdü sözünü. Uykusunda öldü. Acı çektiğini sanmıyorum. Aynı kış annesi de zatürreye yakalanmıştı. Az kaldı ölüyordu. Station wagon arabasını seyyar bir kliniğe dönüştürmüş olan kamp doktoru olmasaydı ölürdü de. Kadın sabaha kadar ateşler içinde kıvranıyor, öksürüyor, kalın pas rengi balgam tükürüyordu. Doktorun önündeki kuyruklar çok uzundu dedi Tarık. Sıradaki herkes titriyor, inliyor, öksürüyordu. Altına kaçıran, dışkısı bacaklarından akanlar da vardı. Bitkinlikten ya da açlıktan tek kelime edecek mecali olmayanlardı. Ama çok düzgün adamdı doktor. Annemi tedavi etti, ilaç verdi ve o kış annemin hayatını kurtardı. Aynı kış Tarık bir çocuğu köşeye kıstırdı. 12, bilemedin 13 yaşındaydı dedi dümdüz bir sesle. Bir cam parçasını gırtlağına dayadım, elindeki battaniyeyi aldım, götürüp anneme verdim. Annesinin hastalığından sonra kendine bir söz vermiş, kampta bir kış daha geçirmemeye yemin etmişti. Çalışacak, para biriktirecek, annesini Peşaver'de temiz suyu, sobası olan bir daireye taşıyacaktı. Bahar gelince iş aramaya koyuldu. Arada bir kamyon sabah erkenden kampa gelir, birkaç düzine delikanlıyı toplayıp çalışmaya götürürdü. Yakınlardaki bir tarlaya taş ayıklamaya, bir bahçedeki elmaları toplamaya, karşılığında da 3-5 kuruş para, bir battaniye, bir çift ayakkabı. ama Tarık'ı çağıran olmamıştı. Bacağıma şöyle bir bakar, arkalarına dönüverirlerdi dedi. Başka işler de vardı. Kazılacak kanallar, yapılacak kulübeler, taşınacak su, helalardan kürenecek pislik. Ama bu işler için sürüyle genç birbirini yiyordu. Tarık'a şans bir kez olsun gülmedi. Sonra bir gün 1993 güzünde bir dükkan sahibiyle tanıştı. Bir deri paltoyu lahara götürmemek için para teklif etti. Çok değil ama yeterli. Tutmak istediğim dairenin 1-2 aylık kirasını karşılayacak kadar. Dükkancı ona bir otobüs biletiyle bir adres vermişti. Lahore tren garının yakınında bir köşe başında paltoyu adamın bir arkadaşına teslim edecekti. Anlamıştım tabii dedi Tarık. Yakalanırsam tek başımaydım. Beni tanımıyordu. Annenin yaşadığı yeri biliyorum, unutma dedi. Ama parası geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Üstelik kış bir kez daha bastırmak üzereydi. Leyla sordu. Nereye kadar gidebildin? Tarık güldü. Fazla ilerleyemedim. Gülüşü mahcuptu, af diler gibi. Otobüse bile binemedim. Oysa kendimi dokunulmaz sanıyordum. Bilirsin, şerbetli. Sanki yukarılarda bir yerde bir muhasebeci oturmuş, kulağının arkasında bir kalem. Bu tür şeylerin çetelesini tutuyor, aşağıya bakıp şöyle diyordu. Evet, tamam, bunu alabilir, izin vereceğiz. Bedelini çoktan ödedi. Evet, o. Haşhaş astarın içindeydi. Polis bıçağı paltoyu daldırdığı an sokağın ortasına yerlere saçılıvermişti. Tarık yeniden güldü. Giderek tırmanan, titrek bir kahkahaydı. Leyla onun küçükken de aynen böyle güldüğünü anımsadı. Utancını gizlemek, yaptığı delice ya da kepadece bir şeyi hafife almak istercesine. Topallıyordu dedi Zalmay. Yoksa bu tahmin ettiğim kişi mi? Yalnızca ziyarete geldi dedi Meryem. Kapa çeneni sen diye hırladı Raşit. Bir parmağını kaldırarak. Yeniden Leyla'ya döndü. Bak şu işe, Leyla ile Mecnun kavuşmuş. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yüzü taşlaştı. Onu içeri aldın demek. Buraya, benim evime. Onu evime soktun. Buraya, oğlumun yanına. Beni oyuna getirdin. Bana yalan söyledin dedi Leyla dişlerini gıcırdatarak. O adamı getirip karşıma oturttun ve onun hayatta olduğunu bilseydim çekip gideceğimi biliyordun. Ama sen bana yalan söylemedin diye kükredi Raşit. Anlamadığımı mı sandın? Senin şu haramiyi. Sen beni aptal mı sanıyorsun kaltak? Tarık konuştukça Leyla'nın susma anından duyduğu korku da artıyordu. Erkeğin susmasını izleyecek olan, anlatma sırasının kendisine geldiğini belirtecek olan sessizlikten ödü kopuyordu. İşte o zaman nedenleri, niçinleri açıklaması, erkeğin zaten bildiğinden emin olduğu şeyi resmileştirmesi gerekecekti. Tarık ne zaman duraklasa Leyla midesinde hafif bir bulantı hissediyordu. Erkek de göz göze gelmemeye çalışıyordu. Onun ellerine, bu ellerin üzerindeki araya giren yıllarda fışkırmış kalın siyah kıllara bakıyordu. Tarık orada Urdu dilini öğrendiği dışında hapishane yıllarından fazlaca söz etmedi. Leyla sorunca da başını sabırsızca salladı. Leyla bu jestle paslı demirleri, yıkanmamış bedenleri, hır çıkarmaya hazır erkekleri, tıklım tıkış koridorları, küf bağlamış, çürümeye yüz tutmuş tavanları gördü. Bu yüzde oranın ne kadar aşağılayıcı, onur kırıcı, iç karartıcı bir yer olduğunu okudu. Tarık tutuklanmasından sonra annesinin onu görmeye çalıştığını söyledi. 3 kez geldi ama onunla bir türlü görüşemedim. Annesine bir mektup yazmış, daha sonra eline geçeceğinden kuşku duysa da birkaç tane daha yollamıştı. Sana da yazdım dedi. Yazdın mı? Ah ciltlerce, verimliyim. Dostun Rumi'yi kıskançlıktan çatlatabilirdi. Bir kahkaha patlattı. Sesi bu kez gümbür gümbürdü. Kendi cüretine şaşırmış, yaptığı ifşaattan utanmış gibi. Üst katta Zalmay kıyametleri koparıyordu. Aynen eski günlerdeki gibi diye yineledi Raşit. İkiniz baş başa. Ona yüzünü de göstermişsindir herhalde. Gösterdi dedi Zalmay. Sonra Leyla'ya. Gösterdin anne, seni gördüm. Oğlum benden pek hoşlanmadı dedi Tarık yeniden aşağı inen Leyla'ya. Özür dilerim dedi kız. Ondan değil sadece. Neyse ona aldırma. Sonra hemen konuyu değiştirdi. Çünkü Zalmay'a haksızlık ettiğini hissetmiş, suçluluk duymuştu. O babasını çok seven, küçük bir çocuktu yalnızca. Bu yabancıya duyduğu içgüdüsel antipati ise oldukça anlaşılabilir, geçerli bir tepkiydi. Sana da yazdım. Ciltlerce, ciltler dolusu. Ne zamandır Mürre'desin? 1 yıl olmadı, dedi Tarık. Hapishanede yaşlıca bir adamla dost olduğunu anlattı. Salim adındaki bu Pakistanlı eski bir çim hokeyi oyuncusuydu. Yıllardır hapse girip çıkıyordu. O sırada da sivil bir polis memurunu bıçaklamaktan 10 yıllık cezasını çekmekteydi. Her hapishanede bir Salim mutlaka bulunur dedi Tarık. Uyanık, işini bilen, tanıdıkları olan, diğer tutukluların ihtiyaçlarını karşılayan, çevresindeki hava hem fırsatlarla hem de tehlikeyle titreşen biri. Tarık'ın annesi hakkında bilgi edinen, onu karşısına oturtup, yumuşak, babacan bir sesle annesinin öldüğü haberini veren de Salim'di. Tarık, Pakistan'daki hapishanede 7 yıl yatmıştı. Yine de ucuz kurtuldum dedi. Şanslıymışım. Davama bakan hakimin erkek kardeşi bir Afgan kadınla evliymiş. Belki de bu yüzden bana merhamet gösterdi. Bilemiyorum. Tarık'ın cezası dolunca 2000 kışının başlarında Salim ona abinin adresini, telefon numarasını verdi. Adamın adı Said'di. Said'in Mürre'de küçük bir oteli olduğunu söyledi. 20 oda, bir de salon. Gezginlerin karnını doyurabileceği küçük bir yer. Beni Salim gönderdi dersin diye tembihledi. Tarık otobüsten indiği an sevmişti Mürre'yi. Karla yüklü çamlar, soğuk, gevrek hava, panjurlu ahşap villalar, bacalardan tüten duman. Said'in kapısını çalarken burası diye düşündü, bildiğim, çektiğim sefaletten dünyalarca uzak olmakla kalmıyor, güçlülük, çile gibi olguları bile her nasılsa ayıp, akli hayali sığmaz kavramlar gibi gösteriyor. Kendime işte bir erkeğin uyum sağlayabileceği, yuvarlanıp gidebileceği bir yer dedim. Tarık işe alındı, kapıcı ve tamirci olarak. Said'in koyduğu bir aylık, yarım maaşı deneme sürecinde başarılı oldu. O konuşurken Leyla'nın gözünün önünde Said belirdi. Kısık gözlü, al yanaklı bir erkek. Resepsiyondaki camın gerisinden odun kesen, araba yolunda kar kürüyen Tarık'ı izliyor. Adamı eğilmiş, lavabonun altına yatmış, sızan bir boruyu tamir etmekte olan Tarık'ı incelerken gördü. Muhasebe defterini inceler, hesapta açık olup olmadığını kontrol ederken. Tarık'ın tek odalı kulübesi, aşçının minik bungalovunun arkasındaydı. Aşçı, Edibi adında anaç, yaşlı bir duldu. Her iki kulübede otelden az uzaktaydı. Ana binayla arasında dağınık badem ağaçları, bir tahta sıra ve yazları suyu bütün gün çağıldayan piramit biçimde bir çeşme vardı. Leyla kulübesindeki Tarık'ı da gördü. Yatağında oturuyor, penceresinin önündeki bol yapraklı dünyayı seyrediyor. Tarık'ın minnetle kabullendiği bu sürenin sonunda Said onun maaşını artırdı, öğle yemeklerinin bedava olduğunu belirtti, yün bir palto verdi, bacağını da yeniledi. Adamın iyiliği, cömertliği karşısında ağladım dedi Tarık. İlk Alyon'u cebine koyar koymaz kasabaya inmiş, Alyona'yı satın almıştı. Gülümsedi. Kürkü bembeyaz, lekesiz. Bazı sabahlar eğer gece kar yağmışsa camdan bakıyorsun ve sadece iki gözüyle ıslak burnunu görüyorsun. Leyla başını salladı. Bir sessizlik oldu. Üst katta Zalman yeniden topunu duvarda zıplatmaya başlamıştı. Öldüğünü sanıyordum dedi Leyla. Biliyorum, söylemiştin. Leyla'nın sesi gidiverdi. Durup genzini temizlemeye, kendini toplamaya mecbur kaldı. Haberi getiren adam öyle iştendi ki ona inandım Tarık. Keşke yapmasaydım ama inandım ve kendimi öyle yalnız, öyle çaresiz hissettim ki çok da korktum. Aksi halde Raşit'le evlenmeyi asla kabul etmezdim, asla. Açıklamak zorunda değilsin dedi erkek tatlılıkla, gözlerini kızınkilerden kaçırarak. Bunu söyleme biçiminde üstü örtük bir sitem de yoktu, gizli bir hayıflanma da. Ne de en küçük bir suçlama. Evet, zorundayım. Çünkü onunla evlenmemin çok daha önemli bir nedeni vardı. Bilmediğim bir şey var Tarık, daha doğrusu biri. Sana anlatmam gerekiyor. Raşit Zalma'ya sordu. Sen de sohbet ettin mi onunla? Zalma bir şey demedi. Leyla onun gözlerinde şimdi kuşku, tereddüt görüyordu. Verdiği haberin sandığından çok daha önemli olduğunu yeni yeni ayrımsıyordu sanki. Sana bir soru sordum evlat. Zalma yutkundu. Gözleri oradan oraya uçuşuyordu. Ben yukarıdaydım. Meryem'le oynuyordum. Peki ya annen? Oğlan hemen Leyla'ya baktı. Süt dökmüş kedi gibi ağladı ağlayacak. Önemli değil Zalmay dedi annesi, doğruyu söyle. O aşağıdaydı, o adamla konuşuyordu dedi oğlan cılız bir sesle, neredeyse fısıldar gibi. Anlıyorum dedi Raşit, tam bir ekip çalışması. Tarık giderken onunla tanışmak istiyorum dedi, onu görmek istiyorum. Ayarlarım dedi Leyla. Azize, Azize. Tarık gülümsedi, sözcüğün tadına baktı. Oysa Raşit ne zaman kadının adını söylese, Leyla bu seste hep bozuk, sakat bir tını hissederdi, hatta terbiyesizce. Azize, harika bir isim. Kendisi de öyle göreceksin. Dakikaları sayacağım. Birbirlerini görmeyeli neredeyse 10 yıl olmuştu. Leyla'nın zihninde geçmiş, dar bir geçitte buluştukları, gizlice öpüştükleri anlar çakıp duruyordu. Erkeğin onu şimdi nasıl gördüğünü merak etti. Leyla'yı hala güzel buluyor muydu? Yoksa ona solmuş, yıpranmış, acınası mı görünüyordu? Ürkek, bezgin, yaşlı bir kadın gibi. 10 yıl. Ama orada güneş ışığında Tarık'la karşılıklı dururken Leyla bir an bu yılların hiç yaşanmadığı, aradan bunca zaman geçmediği duygusuna kapıldı. Ana babasının ölümü, Raşit'le evlenmesi, ölümler, roketler, Taliban, dayaklar, açlık, hatta çocukları bile hepsi bir rüyaydı sanki. Ya da garip, esrarengiz bir mola, birlikte oldukları o son akşamüstüyle şu an arasındaki kısa bir perde arası. Sonra Tarık'ın yüzü değişti, ciddileşti. Leyla bu ifadeyi tanıyordu. Yıllar önce ikisi de çocukken takma bacağını çıkarıp Kadim'e saldırdığı gün yüzünde yine bu anlam vardı. Elini uzattı, Leyla'nın alt dudağının kenarına dokundu. "Bunu sana o yaptı," dedi buz gibi bir sesle. Bu temas Leyla'ya yeniden o ikindiği, Azize'ye gebe kaldığı anlardaki cinneti anımsattı. Tarık'ın ılık, ensesini yakan soluğu, kalçalarının kasılan, esneyen kasları, göğüslerini ezen göğsü, kenetlenen elleri. "Keşke seni yanımda götürseydim," dedi Tarık fısıldarcasına. Leyla başını eğmek zorunda kaldı. Ağlamamak için kendini tutuyordu. "Şu an evli bir kadın, bir anne olduğunu biliyorum. Bense çıkıp geldim, onca yılın ardından, bütün olanlardan sonra gelip kapına dikildim. Muhtemelen yakışıksız, belki de haksız bir davranış ama seni görmek zorundaydım. Ah Leyla, senden hiç ayrılmamalıydım." Leyla boğuk bir sesle inledi. "Yapma. Daha çok uğraşmam, diretmem gerekirdi. Fırsatım varken seninle evlenmeliydim. O zaman her şey çok farklı olurdu. Böyle konuşma lütfen, canımı yakıyor." Erkek başını salladı, ona doğru bir adım attı, sonra kendini durdurdu. "Hayallere kapılmak istemiyorum. Böyle pat diye çıkıp gelmekle senin hayatını asut etmek de istemiyorum. Gitmemi istersen, Pakistan'a dönmemi istersen söylemen yeterli Leyla. Ciddiyim, tek bir sözcük döner giderim. Bir daha da rahatsız etmem seni. Ben..." "Hayır." Leyla'nın sesi amaçladığından daha şiddetli çıkmıştı. Elini uzatmış, erkeğin koluna yapışmış olduğunu ayrımsadı. Elini çekti. "Hayır, gitme Tarık. Hayır, lütfen kal." Erkek başını olur anlamında salladı. "12-8 arası çalışıyor. Yarın öğleden sonra gel, seni Azize'ye götüreceğim." "O adamdan korkmuyorum, biliyorsun." "Biliyorum. Yarın öğleden sonra bekliyorum. Peki sonra?" "Sonra bilmiyorum. Düşünmem lazım. Bu..." "Biliyorum," dedi Tarık. "Anlıyorum. Özür dilerim. Pek çok şey için özür dilerim." "Dileme. Geri döneceğine söz verdin ve döndün." Tarık'ın gözleri sulandı. "Seni görmek öyle güzel ki Leyla." Durduğu yerde ürpererek erkeğin arkasından baktı. "Ciltler dolusu," diye düşündü. Bir kez daha ürperdi. Bir akın, hüzünlü ve ıssız. Ama aynı zamanda da hevesli, pervasızcasına umutlu bir titreme bütün bedenini yaladı.